Ayrım 45.
Sayfa 420. Onlar ne konuşuyorlar? Bugün Ramazan. Refik ne yapıyordur? Mahir Altaylı 40 kere açıkladığı Rassen psikoloji kavramını açıklıyor. Fizyolojik özelliklerin uruk tespiti için yeterli olmadığını, tarihi özelliklerin de göz önüne alınması gerektiğini söylüyor. Onlar da dinliyorlar. Bu meseleyi kavradığıma göre benim dinlememe gerek yok. Düşüneyim. Bugün Ramazan. Refik. Hayır, dinleyeyim. Peki ben o şiirleri nasıl yazıyorum? O şiirler. Yok, yaptıklarım doğru. Barbaros'un şiiri Ocak sayısında yayımlanır. Hayır, dinleyeceğim ve onlara katılacağım. Ne diyor? Mesela İspanyollar hislerinde aşırı, şehvetperest ve aristokrat ruhluysalar, bu onların ırki psikolojisinin. Peki biz Türklerinki? Bunu mertlik, cesaret ve savaşçılık olarak açıklarız. Yabancılar bunu misafirseverlik ve şiş kebabı ve yeter. 47. Sıkıntı. Ömer Ulus da her zaman kaldığı otel odasında yatağa uzanmış tavana bakıyor, nereye gideceğine bir türlü karar veremiyordu. Cumartesiydi, saat 3'ü geçiyordu, hala tıraş olmadığı için berbere gidebilirdi. Canı sıkıldığı, kendi kendine kalmaktan çekindiği, ahbaplık edecek akıllı bir dost aradığı için mühendis mektebinden arkadaşı Samim'e gidebilirdi. Ama bu ikisini de çok çekici bulmadığı için başka şeyler de düşünüyordu. Kulübe gidebilirim ya da bir sinemaya. Nazlı'ya gitsem ne olur? Yataktan kalktı, pencereden dışarıya baktı, kar yağıyordu. Ne yapsam, ne yapsam diye mırıldanarak sandalyeye oturdu. Ulus gazetesini açıp gelişi güzel okumaya başladı. Yurtta seçim hararetle devam ediyor. Dost Bulgaristan Başvekili Köse Ivanov şehrimizde. Gazeteyi kenara bıraktı. Gene ne yapsam, ne yapsam diye mırıldanarak odanın içinde gezindi. Sonra otelin alt kattaki salonuna inmeye karar verip odadan çıktı. 6 aydır Ankara'da bu otelde kalıyordu. Ulus'taki otelin müşterilerinin çoğunluğu milletvekilleriyle Ankara'ya işi düşen iş adamlarıydı. Mart sonunda yapılacak seçim yüzünden meclis Ocak sonunda tatile girdiği için otel tenhaydı. Ömer aşağıya inene kadar bir sandalyede uyuklayan bir uşaktan başka merdivenlerde, koridorlarda hiç kimseye rastlamadı. Sonra yoksa şurada biraz içsem mi diye düşündü ve içkiden çekindiği için salona girdi. 6 aydır Ankara'da günlerini zamanı nasıl geçireceğini düşünerek ve her gün ya da son zamanlarda yaptığı gibi gün aşırı Nazlı'yı görerek geçiriyordu. Düğün tarihi en sonunda kesinleşmiş, Nisan'ın sonuna bırakılmıştı. Nisan'ın sonuna kadar ne İstanbul'a gitmek geliyordu içinden ne de evlilik hazırlıklarıyla uğraşmak. Nazlı'yla dün bu yüzden atışmışlardı ama Ömer şimdi bunu da düşünmek istemiyor, oyalanacak bir şeyler arıyordu. Her zaman milletvekilleriyle, iş adamlarıyla dolu olan salonda bir köşede gazete okuyan bir ihtiyarla bavullarıyla birlikte bir şey bekleyen bir aileden başka kimse olmadığı için burada oyalanamayacağını da anladı. Öğleden sonra hemen içkiye başlamaktan çekindiği için yeniden odasına çıktı, gidebileceği yerleri yeniden gözden geçirdi. Berbere gitmek istemiyordu çünkü berber gibi sıkıntılı ve kasvetli bir yere insan ancak oradan çıktıktan sonra bir eğlenceye gidecekse dayanabilirdi. İnşaat mühendisleri kulübüne de gitmek istemiyordu. Bu kulüpte de tıpkı İstanbul'daki benzeri gibi aynı iş, rüşvet, çapkınlık dedikodularının çevresinde toplanan, aynı insanların sigara dumanından ve bitip tükenmeyen kağıt oyunları ve şakalardan başka bir şey yoktu. Ömer'in oraya gidip neşelendiği, saatlerce briç oynadığı çok olmuştu ama aradığı arkadaş yakınlığını şimdi orada bulamayacağını biliyordu. Sinemalarda bu hafta Nazlı ile iki kere gittikleri için yeni bir şey olamazdı. Ömer bunu bilmesine rağmen gene de gazeteyi açıp sinemalarda ne oynadığına bir kere daha baktı ve hiçbir şey bulamadı. Nazlı ile gittikleri filmlerin bayağı olduğunu düşündü. Sonra gözü gazetenin eğlence köşesine takıldı. Bir fıkrayı gülünmesi beklenen şeyin aptallığına şaşarak, ikincisini neşelenerek okudu ve gazetenin sayfasını çevirdi. Batı Karadeniz kıyısında yaptırılacak bazı köprülerin ihaleye verileceği, şartnamenin nereden alınabileceği açıklanıyordu. Ömer artık böyle büyük işlere girebilecek kadar zengin olduğu için kulüpte bu konudaki dedikoduları dinlemişti. Köprülerin nerelerde yaptırılacağını okurken değer mi diye mırıldandı. Daha çok para için ta oralara gidilir mi? Şu son 6 ay içinde yalnızca eniştesinin yardımıyla İstanbul'da birkaç arsayı alıp satarak 9 bin lira kazanmıştı. Değer mi? Sayfayı çevirdi bir krem ilanına bakarken, ama ben bir Fatih olacaktım ve çok para kazanacaktım diye düşündü. Kendi kendine güldü, esnedi. Berber iç karartıcı, kulübü istemiyorum, sinema yok, Nazlı olmaz, demek ki Samim'e gidiyorum diye mırıldandı ve neşeyle ayağa kalktı. Kravat taktı, sıkı sıkıya giyindi, aşağı inip anahtarı verdi, dışarı çıktı. Ulus'a ağır ağır kar yağıyor, taneler yere düşer düşmez eriyordu. Alan kalabalık değildi. Ömer bir taksiye binip şoföre Sıhiye'ye gideceğini söyledi. Yolculuk boyunca bir şey düşünmedi. Gördüğü şeylerle oyalandı. Nazlı'yı dünkü tatsızlığı düşünmeyeceğim diye söylendi. Taksiden indikten sonra vaktin erken olduğuna karar vererek Kızılay'a doğru yürüdü. Samimi yeni evlendiği karısını, onların kendisine gösterdikleri yakınlığı düşünmeye başladı. Evet, o ev şimdi gidilecek tek yer diye mırıldandı. Samimi İnşaat Mühendisleri Kulübü'nde 2 ay önce rastlamıştı. Mühendis mektebinden sınıf arkadaşıydı. Okuldayken aralarında şimdiki kadar bir yakınlık yoktu ama birbirlerine büsbütün yabancı da değildiler. Okulda onunla niye arkadaşlık kurmadığını sorduğu zaman Samim, Refik'le Muhittin'den de söz ederek ben sizden korkardım demiş, Ömer de gülmüştü. Bunu hatırlayınca evet iyi çocuk diye düşündü. Karısı da o da bana yakınlık duyuyorlar. Samim'i okulda nasıl oldu da daha iyi tanıyamadım, bizden korkarmış, haklı. Biz pek sevimli, cana yakın insanlar değildik. Şimdi nasılız? Şimdi ben nasılım? Cadde Ulus gibi tenha değil, kalabalıktı. Cumartesi öğleden sonrasının soğuğa ve kara aldırış etmeyen kalabalığı dükkanlara girip çıkıyor, kaldırımlardan hızlı hızlı akıyordu. Ömer gelip geçen yüzlere dikkatle baktı. Hepsi evlerine dönmek için sabırsızlanıyor. Hepsi evlerindeki eksik bir şeyi tamamlamak istiyor. Beni nasıl görüyorlar? Yakışıklı, şık bir paltosu var, genç. Evet, beni böyle görüyor olmalılar. Birden Samimi ve karısını hatırlayarak onlar da beni öyle görüyorlar diye mırıldandı. Genç, yakışıklı, paltosu şık. Üstelik daha da çok şey biliyorlar, zengin. Bir milletvekilinin kızıyla nişanlı. Ama ben Samimi ayıp ediyorum. Her şeyin az önce düşündüğü gibi çirkin olmadığını hatırlamak istiyormuş gibi başını göğe doğru kaldırdı. Yeni apartmanlar arasından caddeye inen kar taneleri, eski ve sinir bozucu bir şiirden başka hiçbir şey hatırlatmadı. Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar. Birden Nazlı'yı dünkü tatsızlıkları hatırlamak üzere olduğunu anlayarak mırıldandı. Samim'in karısı sıcak bir çay yapmıştır şimdi. Ama avunmadı. İçimde kirli, bayağı bir can sıkıntısı var, bir türlü kurtulamıyorum. Neden? Çünkü dün Nazlı ile kavga ettik. Çünkü ben bütün bu evlilikten, bütün bu... Hayır. Orada şimdi çay içerim, konuşuruz. Samim'in evinde konuşulabilecek şeyleri gözden geçirince sıkıldı. Evet, onlar bana hayran. Zengin, akıllı, iyi okumuş olduğum için, bir milletvekilinin kızıyla nişanlı olduğum için. Ne yapayım? Geri mi döneyim? Ana caddeden ara sokaklara sapmıştı bile. Geri dönerse otelde içeceğini düşündü ve bu düşünceyi beklediği kadar korkunç bulmayınca şaşırdı. Samim'den niye hoşlanmıyorum? Çünkü orada ağzımın içine bakıyorlar, en sıradan, en saçma sözlerimi bile büyük şeylermiş gibi dikkatle dinliyorlar. Bana kimsenin göstermediği bir yakınlık gösteriyorlar. Bir annenin günün birinde paşa olan oğluna gösterdiği cinsten bir yakınlık. Suratını buruşturdu, tam geri dönüyordu ki Samim'in saf içten gülümseyişini hatırladı. Ama o kötü bir insan değil ki. Kötü değil ama herkes gibi. Beni sevmesinde iki yüzlülük yok. Beni o niteliklerimden dolayı seviyor ama farkında değil. Bir kere Samim'in karısı bir eşiti olarak göremediği ama bir eşiti olmak istediği Nazlı'ya, bir eşitiymiş gibi davranmaya kalkışmış, bu çok tuhaf gözükmüş, herkes şaşırmış, hiçbir şey de konuşulamamıştı. Nazlı ile bana aşırı iyi davrandılar çünkü bizim yaşadığımız ya da yaşamakta olduğumuzu hayal ettikleri çevreye girmek, bizim gibi olmak istiyorlar. Bunu açıkça belki düşünmüyorlar ama bizi görür görmez içlerinden öyle davranmak geliyor. Hayır, gitmeyeceğim şimdi oraya. Sokağın ortasında durdu. Arkadaşının oturduğu apartman 50 adım ötedeydi. Ne çirkin şeyler düşünüyorum. Yanındaki bir evin pencerelerinden biri açıldı, bir kadın başı uzandı. Kapıdan çıkan bir çocuğa bakkaldan sirke almasını söyledi. Ne kötü şeyler düşünüyorum. Onlar iyi insanlar, ben kötüyüm. Niye? Çünkü ben bir kere Fatih olmaya karar vermiştim. Birkaç adım daha yürüdükten sonra geri döndü. Bu kadar çirkin şeyler düşündükten sonra zaten orada aradığım rahatlığı bulamazdım diye söylendi ve ferahladı. Yeniden caddeye çıktığında kar dinmişti. Sanki bütün dükkanların, evlerin kapısında bunu bekleyen insanlar varmış gibi kaldırımlar bir anda dolmuştu. Ömer ne yapayım, ne yapayım diye mırıldandı. Nazlı'ya gideyim de her şeyi bir daha konuşalım mı? Ama daha kötü bir tatsızlık da çıkabilir. İstemiyorum. Ne yapayım? Nereye gideyim? Ama nereye gideceğini çoktan biliyordu. Otele gidecek, salonda içki içecekti. Bunu bildiği için ayakları kendiliğinden onu taksi durağına götürmüştü. Şoföre Ulus'a gideceğini söyledi. Arabada sigarasını tüttürürken vicdanı son bir kere daha içki içmesinin kötü olacağını söyledi. Ama Ömer yapacak başka bir şey olmadığını düşünerek onu susturdu. Susturduğu şeyi otele girdikten son zamanlarda sık sık içki içtiği, bazılarının lobi dediği salona girip her zaman oturduğu koltuğa yerleştikten sonra iyice yatıştırmak isteyerek ''İşte çıktım, gezdim, gördüm, beni oyalayacak bir şey bulamadım.'' diye söylendi. Kendi kendine şaşıyor, günah benden gitti diye düşünerek rahatlamak istiyordu. Bavullu aile salondan çıkmıştı ama ihtiyar hala aynı gazeteyi okuyordu. Köşedeki büyük bir saksının yanındaki koltuğa bir yabancı oturmuştu. Ömer'in her zaman oturduğu, içki içtiği yere yerleştiğini gören garson, onun ne içeceğini bildiğini ama kurallara uymak için bu saçma işlemi yerine getirmek zorunda olduğunu gösteren bir bakışla yaklaşıp ne istediğini sordu. Ömer konyak içeceğini söyledi. Sonra işte başlıyoruz diye düşündü. Bugün canı her zamankinden sıkkın olduğu, her şeyin en çirkin, en bayağı yüzünü görme eğiliminde olduğu için içkinin kötü düşünceleri coşturacağını biliyordu. Biçimini, geniş tabanını, içine konyak doldurulduğu zaman aldığı rengi çok iyi tanıyıp sevdiği kadeh önüne konunca keyiflenerek, ''Evet, iyi ki Samim'e gitmedim.'' diye düşündü ve ilk yudumunu aldı. ''Samim'e gitseydim oradaki o boş gevezeliklerle kendimi unutmaya çalışacak, sonunda kendimi kandırmaktan başka bir şey yapmayacaktım. Oysa şimdi her şeyi düşünmek, anlamak istiyorum.'' İçkiden bir yudum daha aldı. ''Evet, şimdi biz Nazlı ile niye atıştık bakalım?'' diye mırıldandı. ''Nazlı ile niye kavga ettim?'' ''Bu kavga öteki kavgalarla ilişkili olduğuna göre şunu sormalı. Niye biz hep kavga ediyoruz?'' Birden düşündüğü şeyden korktuğunu anladı ve düşünmek için yeteri kadar içmediğine karar vererek kadehini bir dikişte boşalttı. ''Nazlı benden ne bekliyor?'' İyi bir koca, başarılı bir müteahhit olmamı, onu sevmemi, onu korumamı, bir evimiz olmasını. Hepsi bu mu? Başını salladı. İnsan hiçbir zaman hepsini sayamaz ama kolaylık olsun diye hepsinin bu olduğunu söylüyorum. Peki ben ondan ne bekliyorum? Bir süre bardağa baktı, sonra garsonu çağırıp bir kadeh daha istedi. Ben ondan ne istiyorum? Buna hiçbir zaman kesin bir cevap veremeyeceğini anlayarak, ''Peki benim durumumda olan benim gibi biri ondan ne bekler?'' diye mırıldandı. ''Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ben yalnız onu istiyorum.'' İçkinin kanına karıştığını duyarak kelimelerin üstünde durdu. ''Onu istiyorum.'' Birdenbire içinde köpüren öfkeyi taşırmamak için bir şaka yaptı. ''Ben onu istiyorum, oysa evimize eşya almak istiyor.'' Dünkü kavga, daha önceki tartışmalar bir anda açıklığa kavuştu. Nazlı evlilik hazırlıklarıyla uğraşılmasını, alınacak eşyalar, tutulacak ev için İstanbul'a gitmeleri gerektiğini söylerken, Ömer Ankara'da yapılacak işleri olduğunu ileri sürüyordu. Oysa Ankara'da yapılacak hiçbir işi olmadığını ikisi de biliyorlardı. Ömer, ama orada kalan araçları elden çıkarmak için Kemah'a gitmem şart diye mırıldandı. Ama bu düşüncenin tartışmaya bir şey katmadığını da anladı. İstanbul'a gitmek istemiyorum. İstanbul'a gitmek istemiyorum çünkü diye söylendi ve birden ayağa kalktı. Çünkü ben... Boş kadehi eline alarak kapıya doğru yürüdü. Garsonu görünce kadehi ona verdi ve yenisini getirmesini istedi. Koltuğuna dönerken de saksının yanında oturan yabancı ile göz göze geldi. Yabancı gülümsüyordu ya da bir an Ömer'e öyle geldi ve ona gülümsedi. Bir İngiliz, İngiltere diye mırıldandı. İngiltere'de mi kalsaydım, yoksa Alman mı? Herr Rudolf. Refik ne yapıyor acaba? İstanbul'a gitmek istiyorum ama Nazlı ile değil, tek başıma. İstanbul'a tek başıma bir Fatih gibi. Yeniden koltuğa oturarak sakin olmalıyım diye düşündü. Böyle düşünülmez. Garsonun yeniden getirdiği kadehe düşmanca baktı. Nazlı'yla tartışıyoruz çünkü o ne istediğini biliyor, bense bilmiyorum. Ben ne istiyorum? Benim ne istediğim açık. Ben bunu hep söylüyorum, bir Fatih olmak. Peki açıkça ne demek bu? Yani başkalarına göre bunun ne anlamı var ya da ne anlamı olması gerekir? Basit. Ben herkes gibi olmak, azla yetinmek istemiyorum. Ben sıradan bir aile babası, yeni eşyalarla yeni bir ev, çocuklar ve bir aileyle yetinen bir insan olmak istemiyorum. Peki bunların yerine ne istiyorum? Ben hep ben diyorum. Bunun çirkin olduğunu biliyorum. Ben birden korkuyla durdu. Ben ne olmak istemediğimi biliyorum ama ne olmak istediğimi bilmiyorum diye düşündü. Ben gencim ama düşünmeye başladım. Düşünmeyeceğim. Düşünmek bana göre değil. Niye başladım sanki şu içkiye? Bütün bu düşüncelerden, içkiden tiksinerek ayağa kalktı. Ne yapayım yahu ne yapayım diye mırıldandı. Sarhoşum işte. Nazlı'ya gideyim. Böyle çirkin şeyler düşünmeyeyim. Onunla konuşayım, onunla evleneyim, beni anlasın. Otelden çıktı. Nazlı'ya gideceği, ne olursa olsun onunla konuşacağı için sevindi. Ama orada Muhtar Bey'e rastlayacağını, Nazlı'nın kendisini beklediği gibi sevgiyle karşılamayacağını düşünerek korktu. Muhtar Bey'in evde olup olmadığını anlamak için telefon etmeye karar verdi. 48. Milletvekili mutsuz. Muhtar Bey saatine bir kere daha baktı. 6:30'a geliyordu. Tam vakti diye düşündü. Bulgar Başbakanı Köse Ivanov onuruna verilecek yemek ve suare için Ankara Palas'a gidecekti. Aynaya da son bir kere baktı. Tam vaktinde hazırım. Ama beni niye çağırdılar oraya? Avutmak için. Öfkelenmemek için çabuk çabuk odadan çıktı ve sinirlerini yatıştıracak şeyi odalarda arayarak seslendi. Nazlı kızım neredesin? Ben gidiyorum. Buradayım, telefonla konuşuyordum. Nazlı telefonun ve Muhtar Bey'in çalışma masasının durduğu küçük odadan çıktı. Ben gidiyorum. Kim? Ömer. Kravatınız uymamış baba. Ömer mi? Ne istiyor? Bir saate kadar geliyor. E hani yarın gelecekti? İşte şimdi telefon etti, gelmek istediğini söyledi. Nazlı utangaç ve suçlu bir tavır takındı. Gelsin bakalım, gelsin bakalım diye homurdandı Muhtar Bey. Sonra olup bitenlerden hoşlanmadığını göstermeye hakkı olduğunu düşünerek, ne oluyor doğrusu anlamıyor. Anlamıyorum dedi. Bilmiyorum, ben de korkuyorum. Korkuyorsun ha? Korkma. Ben varken kimse seni mutsuz edemez, anladın mı? Nazlı'nın bu konuda daha konuşulmasından hoşlanmayacağını düşündü. Demek kravatımı beğenmedin. Yakışmamış mı? Yakışmamışsa yakışmamış. Onlar için daha iyisini mi giyeceğim? E hadi Allah'a ısmarladık bakalım. Güle güle baba. Muhtar Bey kapıya doğru yürüdü. Sonra birden döndü. Arkasından gelen kızına duygulu bir tavırla sarıldı. Senin için meraklanıyorum. Askıdan paltosunu aldı. Nazlı'nın cevap vermediğini görünce daha da meraklandı. Paltosunun içinden bir kolunu geçirirken, "Of, ne olacak bakalım?" dedi. Bunu yalnızca kendisiyle ilgili bir şeyden dertleniyormuş gibi söylediği için öteki kolu geçirirken, "Evlilik tarihi kesinleşti ama ben bu işten pirelenmeye başladım." dedi. "Alınmıyorsun ya." Kızının yüzüne bakmamak için iliklediği düğmelere gözlerini dikmişti. Yok, alınmıyorum. Muhtar Bey bütün bir gündür içinde taşıdığı merakı doyurmanın tam zamanı olduğunu hissetti. Ne oluyor kuzum? Dün ne oldu? Senin de bir tuhaf halin var. Nazlı gözlerini bir türlü iliklenemeyen düğmelerden birine dikerek, dün kavga ettik dedi. Ya niye? Lütfen artık sormayın. Peki sormam. Ama ben olup bitenlerden hoşlanmıyorum. Bu kavgayı da sormuyorum. Ama her seferinde böyle olmuyor mu? Onunla konuşayım ister misin? Peki peki, suratını asma. Şunu unutma ki baban her zaman senin yanındadır. Biliyorum. Muhtar Bey aşırı duygulu olan yüzünü kızından saklamak için kapıyı açtı. Bir şey söylemek istedi ama sesinin duygulu çıkmasından korktuğu için hiçbir şey söylemedi. Merdivenlerden inerken o herifin nesini seviyor diye mırıldandı. Açık havaya çıkınca derin derin nefes aldı. Elindeki şapkayı başına geçirdi. Ben mutsuz bir insanım. Yürümeye başladı. Atatürk'ün ölümünden sonra Muhtar Bey'in beklediği şeylerden hiçbiri olmamış, ne İsmet Paşa bir adım atıp Muhtar Bey'e görev vermiş, ne de eski kadrolar görevlerinden alınmıştı. Muhtar Bey bu yüzden kendini rüyaları ve tasarıları gerçekleşmemiş, mutsuz bir insan olarak görüyordu. Bütün hayatına derinlik ve anlam katacak göreve kavuşamadığı için bir ayı aşkın zamandır her şeye öfkeleniyor, her şeyden nefret ediyordu. Ama caddeye doğru ağır ağır yürürken bütün bu bayağılıkların üstüne bir de kızımın dertleri çıktı diye düşündü. Hafifçe kamburunu çıkardı. Çirkinliklerden kendini korumak istiyormuş gibi başını omuzlarının arasına çekti. Evet, her şey bayağı, çirkin, iki yüzlü, adi diye mırıldandı. Bir de şimdi şu herif. Üstelik tam ruhumun bir denge ve sağlık aradığı şu günlerde. Ana caddeye yaklaşmıştı ama hala bir arabaya rastlayamamıştı. Bir süre daha yürüdükten sonra bir taksi buldu ve şoföre Ulus'a çıkacağını söyledi. Sanki ne diye çağırdılar ki beni oraya diye düşündü ve gene aynı karşılığı verdi. Avutmak için. Başını ileri geri sallıyordu. Beni artık kolay avutamazlar ama. Beni artık kimse avutamaz. Sonra birden beni yalnız kızım avutabilir diye mırıldandı ve Nazlı'nın dertlerini düşünmeye başladı. Onun bütün talihsizliği kötü, kendini beğenmiş, sevilmeyecek bir herifi sevmiş olmasıdır diye söylendi. Bu konuda her zaman aklına gelen en kesin düşüncesi buydu. Kendini beğenmiş bir herif diye bir süre mırıldandı. Sonra Ömer'le kendi gençliğini kıyasladığını anlayınca utandı ve şöyle düşündü. Kızımın mutsuz olmaması için her şeyi yapacağım. Kızım mutsuz olmasın diye o herifle kavga etmeye hazırım. Araba ağır ağır yokuşu çıkıyordu.